Ayrım 29.
Sayfa 356. Güneş kuvvetli değildi ama ılındırıyordu ortalığı. Dondan serin bir meltem esiyordu. Bogatiryov'un avlusunda evin duvarlarını balçıkla sıvayıp üstüne badana çeken birkaç kadın vardı. Paskalya hazırlığı. Kadınlardan biri balçığa taze tezek kattı, yoğurdu. Eteklerini dizlerinin üstüne sıyırmış tutmuştu. Dolgun beyaz bacaklarını çekip çekip yapışık yağının üstünde dolaşırken dizlerinin tam üstünde etini sıkan basmadan diz bağları görünüyordu. Süsüne, görünüşüne düşkündü kadın. Güneş daha ufukta yükselmemişti. O yüzünü başörtüsüne sarmıştı bile. Yüzleri sarılı, yalnız gözleri görünen öbür iki kadın da saz kaplı damın hemen altında merdiven dayayıp tırmanmışlar, duvara kireç sürtüyorlardı. Kolları dirseklerine kadar sıvalıydı. Fırçaları ileri geri sürttükçe üzerlerine damla damla kireç saçıldı. Bir yandan da şarkı söylüyorlardı. Daha yaşlı olanı Bogatiryov'un oğullarından birinin dul karısı Maria açıktan açığa Mişa'ya göz koymuştu. Çilli ama yüzü güzel bir kadındı. Kalın erkek sesi gibi kuvvetli bir sesle köye ün salmış sesiyle başladı. Sevdiğimin gönlü yanar. Öbür kadınlar da katıldılar şarkıya. Üç ses birden acınaklı, öyle içten yakınmalı şarkıyı birlikte götürdü. Hepsinden üstün yanar. Topçudur o savaşta. Her dem benim aklımda. Mişa ile valet çitin oradan geçerken çayırda atların kişnemelerine karışan şarkıya kulak kabarttılar. Postacı mektup getirdi. Sevdiğim vurulmuş dedi. Ah vurulmuş, vurulmuş sevdiğim. Kalmış koca yemiş altında. Maria aşağı baktı. Başörtüsünün altında ılık ılık parlayan gözlerini Mişa'ya dikti. Kirece bulanmış yüzü bir gülümsemeyle aydınlanıverdi. Derin, sevgi kokan bir sesle söylüyordu şimdi. Saçları kıvırcık, altın gibi. Rüzgar vurmuş dağıtmış. Sevdiğimin koyu kestane gözlü. Kara karga kanatmış. Mişa ona bakıp tatlı tatlı gülümsedi. Bütün kadınlara yaptığı gibi. Balçığı yoğuran Pelageya'ya döndü. Eteğini az daha kaldırsana, dedi. Çitten iyi göremiyoruz. Pelageya gözlerini büzdü. Görmek istersen görürsün. Maria elleri belinde merdivenin üstünde duruyordu. Etrafına bakınarak kelimeleri çeke çeke sordu. Neredeydin canım? Balık tutuyordum. Uzaklaşmadı buralardan. Ambara varır eğleniriz. Dilini damağına vurup şaklattı, güldü. Islak fırçasını Mişa'nın üzerine silkeledi. Mişa'nın ceketi, kasketi hep kireç oldu. Öbür kadın süt beyaz dişlerini gösterip gülümseyerek bağırdı arkalarından. Hiç olmazsa valeti bıraksaydın bize. Evi temizlemeye yardım ederdi. Maria ona bir şey fısıldadı. Kahkahayı bastılar. Pis kancıklar. Valet kaşlarını çattı, adamlarını hızlandırdı. Mişa tatlı, baygın bir gülümsemeyle düzeltti onu. Pis değil, canım neşeli işte, o kadar. Ben gidiyorum, sevdiğim ardımda kalıyor, diye ekledi sonra. Avlularının kapısından içeri girdi. 23. Koşeyov gittikten sonra ötekiler bir süre hiç konuşmadan oturdular. Alarm çanı köyün üzerinde vurup duruyor, evin camlarını sarsıyordu. İvan Alekseyeviç pencereden dışarı bakıyordu. Sabah ışığında sundurmanın yere vuran gölgesi kıpırtılıydı. Taze otların üstünde çiğ vardı. İvan Hristonya'nın önüne düşen başına baktı. Belki de her şey biter burada. Mugilinskayalılar kızılları dağıttılar. Belki artık buralara gelmezler. Hayır, Gregor'un bütün vücudu sarsılıyordu. Başladılar bir kere, devam edecekler. Alana gidecek miyiz? İvan Alekseyeviç kasketine uzandı. Sonra kuşkularını giderip sordu. Acaba kocadık, paslandık mı biz ha? Mihail deli bozuğun teki ya, hareketli delikanlı. Ona bakıp utanalım biraz. Kimse bir şey demedi. Konuşmadan dışarı çıktılar. Alana yöneldiler. İvan Alekseyeviç yürürken düşünceliydi, hep yere bakıyordu. Yanlış bir yol tuttuğu, vicdanının sesine uymadığı için içini bir sıkıntıdır basmıştı. Valetle Mişa haklıydılar, hiç düşünmeden gideceklerdi. Davranışını haklı gösterme yolundaki çabaları boşa çıktı. Bir atın nalları altında çayır buzunun ezilip paralanması gibi içinden bir ses, keskin, alaycı bir ses çabalarını boşa çıkardı. İvan Alekseyevich ilk fırsatta Bolşeviklere kaçmayı aklına koydu. Alana giderken verdiği bu kararı ne Gregor'a ne de Hristonya'ya açtı. Onların başka bir yolda, kendi yollarında bir mücadeleden geçtiklerini belli belirsiz seziyordu. Bir de yüreğinin derinliklerinde daha şimdiden onlardan korkmaya başlamıştı. Üçü de valetin teklifini reddetmişler, üçü de sebep olarak ailelerini göstermişlerdi. Ama üçü de biliyordu işte, mazeretleri mazeret değildi. Kararı haklı göstermeye yetmiyordu. Şimdi her biri öbürlerinin yanında sıkılıyor, utanç verici aşağılık bir iş yapmışçasına içi eziliyordu. Sustular. İvan Alekseyevich, Sergei Mokov'un evinin önünden geçerlerken dayanamadı. Kendini de öbürlerini de cezalandırarak, saklamaya hiç lüzum yok, dedi. Cepheden döndüğümüzde bal gibi Bolşeviktik, şimdi başımızı sokacak delik arıyoruz. Başkaları bizim için dövüşsün, biz karılarımızın dizi dibinden ayrılmayalım. Ben savaşacağım kadar savaştım, biraz da başkaları denesin, diye Gregor aksilenip başını çevirdi. Ama böyle de olmaz ki, diye Hristonya atıldı. Bir alay çapulcu. Onlar gibi heriflerle mi olacağız? Ne biçim kızıl partizan bunlar? Kadınların ırzına geçmekler, kazakları soymaklar. Ne yaptığımızı bilmeliyiz. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Peki sen bütün bunların olacağını biliyor muydun? Görmüş müydün önceden Hristonya? İvan hırçın sordu. Millet bir şeyler söylüyor işte. Ha, millet... İyi iyi yeter bu kadar. İşitecekler sonra. Alan kazak pantolonları takkelerle kaynıyordu. Orada burada pırtıl bir papak. Köyün bütün erkekleri oradaydı. Hiç kadın yoktu. Yalnız yaşlılar, savaştan dönen kazaklar, daha gençleri gelmişti. Çok yaşlılar ellerinde bastonlarıyla önde yerlerini almışlardı. Fahri yargıçlar, kilise konseyi üyeleri, okul mütevellileri, zangoç. Gregor'un gözleri babasının kara gümüş sakalını aradı. Panteleimon, Miron Grigorievich'in yanında ayakta duruyordu. İhtiyar Grishaka, gri merasim üniforması, madalyalarıyla onların önündeydi. Budaklı sopasına dayanmıştı. Panteleimon'la Miron, köyün bütün yaşlıları o yandaydı. Onların arkasında gençler yer almıştı, çoğu Gregor'un savaş arkadaşları. Gregor, halkanın öbür ucunda kardeşi Piotr'ı gördü. Gömleğine Saint George saçının turuncu siyah kordelalarını iliştirmişti. Solunda Mitka Kornuşov, Prokhor Zikov'un ateşinden cigarasını yakıyordu. Prokhor, ona yardım olsun diye tütünü çekti durdu içine. Dana gözlerinin çevresi büzüm büzüm oldu. Onların ardında daha gençten kazaklar toplanmıştı. Halkanın tam orta yerinde dört bacağı yumuşak, ıslak toprağa gömülen sarsak bir masa duruyordu. Masanın başında oturan köy, ihtilal komitesi başkanının yanındaki temini Gregor tanımadı. Başında kokartlı, haki bir kasket, üstünde apoletli deri ceket vardı. İhtilal komitesi başkanı endişeli bir yüzle ona bir şeyler söylüyordu. Subay ne dediğini işitmek için büyük dışarı çıkık kulağını getirmiş, adamın tam sakalının dibine yapıştırmıştı. Kalabalıkta mırıltı mırıltı üstüne arı kovanı gibiydi orası. Kazaklar aralarında konuştular, şakalar yaptılar ama bütün yüzlerde bir kuşku vardı. Birisi artık dayanamadı. ''Hadi yahu başlayalım!'' diye bağırdı. ''Ne bekliyorsunuz? Hemen herkes geldi işte.'' Subay doğruldu, kasketini başından çıkardı. Kendi ailesi içinde konuşurmuş gibi içten bir ifadeyle söze başladı. ''İhtiyar heyeti, cepheden gelen kazak kardeşlerim. Sietrakov köyünde olanları hep duydunuz değil mi? Kim bu? Nereden geldi buraya?'' Hristonya'nın sesi kükredi. ''Viyashenska'dan, adı Soldatov galiba.'' Teğmen devam ediyordu. Bir iki gün önce bir kızıl partizan birliği köye varıyor. Almanlar Ukrayna'yı işgal ettiler biliyorsunuz. Don iline doğru ilerledikçe kızıl partizanları demir yolundan bu yanlara sürüyorlar. İşte kızıllar Sietrokov'a gidiyorlar. Kazakların malını mülkünü yağma ediyorlar. Kadınların ırzına geçiyorlar. Kanunsuz tevkifat yapılıyor vesaire. Komşu köylüler olanı biteni öğrenince silahlarını kaptıkları gibi kızılların üstüne çullanıyorlar. Birliğin yarısı öldürülüyor, yarısı tutsak ediliyor. Kazakların eline iyi de malzeme geçiyor. Şimdi Migulunskaya ve Kazanskaya nahiyeleri kendi bölgelerinden Bolşevik hükümetini kovaladılar. Genç ihtiyar bütün Kazaklar Durgun Don'u savunmak için silaha sarıldı. Viyeşanska'da ihtilal komitesini yaka paça kapı dışarı ettiler. Yerine bir nahiye atamanı seçildi. Hemen bütün köylerde durum bu. Subayın konuşmasının burasında yaşlılardan tutuk bir mırıltı yükseldi. Her yerde birlikler kuruluyor şimdi. Siz de cepheden dönen Kazaklardan bir birlik kurmalısınız ki nahiyenizi yeni yeni vahşi haydut sürülerine karşı koruyabilirsiniz. Kendi idari teşkilatımızı kurmalıyız. Kızıl hükümet istemiyoruz biz. Getirdikleri yalnız sefalet, hürriyet değil. Bırakmayacağız. Köylüler karılarımızın, kız kardeşlerimizin ırzına geçsinler. Ortodoks inancımızla alay etmelerine, kutsal kiliselerimizi kirletmelerine, malımızı mülkümüzü yağma etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Öyle değil mi babalar? Kalabalıktan ansızın bir evet kükreyişi yükseldi. Subay bir bildiri okumaya başladı. Başkan kağıtlarını orada unutup masadan tüydü. Yaşlılar tek kelime konuşmadan dinliyorlardı. Arkada cephe adamları mırıltılarla konuştular. Subay okumaya başlar başlamaz Gregor kalabalığın arasından sıyrılıp evinin yolunu tuttu. Onun ayrıldığını gören Miron Grigorievich Panteleimon'a bir dirsek vurdu. ''Senin ufak oğlan, tüyüyor bak.'' Panteleimon aksak ayak halkanın dışına sıçradı. Emredici bir sesle Gregor'un ardından haykırdı. Gregor! Oğlu yarı döndü. Arkasına bakmadan durdu. Gel buraya oğul! Ne diye gidiyorsun? Gel geriye! Kalabalık kükredi. Bir dolu yüz duvar gibi Gregor'un üstüne çevrildi. Bir de subay olmuş. Ne o? Beğenmedin mi bizi yoksa? Bolşeviklerleydi o da. Kazak kanı dökmüş ne olacak? ''Ulan kızıl şeytan seni!'' Haykırışlar Gregor'un kulağına kadar geldi. Dişlerini gıcırdatarak söylenenleri dinledi. Kendi kendisiyle mücadele ediyordu. Biraz daha çekip gidecek, bir daha arkasına bakmayacak sanki. Panteleimon'la Piotra onun önce duraladığını, sonra gözlerini yere eğip geriye kalabalığın arasına geldiğini görünce rahat bir soluk aldılar. Yaşlıların günüydü o gün. Şaşılacak bir süratle Miron Grigorievich ataman seçildi. Kanı çekilmiş, çilli yüzüyle halkanın ortasına gitti. Şaşkın şaşkın bakındı durdu çevresine. Bir önceki atamandan, ataman iktidarının timsali bakır başlı asayı aldı. Daha önce hiç atamanlık yapmamıştı. İlkin onu öne sürdükleri zaman duraladı istemedi. Öyle bir şerefe layık değildi o, okuması yazması yoktu filan. Ama ihtiyarlar direttiler. ''Hadi al şu asayı Grigorievich, reddetme. Köyün en iyi çiftçisisin sen. Malımızı harcetmezsin. Dikkat et, içkiye verme ama kendini. Semyon ne oldu biliyorsun. Miron yapmaz öyle şey. Yaparsa parası var, ödetiriz. Koyun gibi soyarım derisini vallahi. Seçim öyle olağanüstü şartlarda yer alıyordu. Bölgede de öyle garip bir yarım savaş havası vardı.'' Miron fazla nazlanmadan atamanlığı kabul etti. Eskiden nahiye atamanı gelirdi köye seçim için. Kazak ailelerinin başları toplantıya çağrılır, herkes oy verirdi. Oysa şimdi tuttular, Korşunov'u isteyenler sağ geçsin dediler. Kim varsa orada o yana yürüdü. Yalnız Korşunov'a garazı olan kunduracı, yıldırım çarpmış meşe gibi öyle bir başına kaldı çayırda. Miron tere boğulmuştu. Gözünü kırpmaya vakit bulamadan asayı eline tutuşturdular. Kalabalıktan bir uğultu geldi. ''Hadi şimdi isteriz. Hadi yeni atamanı karga tulumba.'' Allah'tan subay işe karıştı. Çözülmesi gereken daha başka meseleler olduğunu cemaat meclisine hatırlattı. Köy birliğine bir kumandan seçmek gerekiyordu. Viyeşanska'da Gregor'un ününü duymuş olmalı ki kumandan onu, o vesileyle de köyü övüp göklere çıkarmaya koyuldu. Subaylık etmiş bir kumandanımız olması iyidir. Dövüşmek zorunda kalırsak daha iyi sonuç alırız. Kayıplarımız da az olur. Köyünüzde bir dolu at var zaten. Ben dediğimi size kabul ettiremem tabii ama sancaktar Melekov'u seçmenizi teklif ediyorum. Hangisine iki tane var? Subay gözlerini kalabalığın üzerinde gezdirdi. Gregor'un öne eğik başını gördü. Gülümseyerek bağırdı. Gregor Melekov, ne dersiniz ha kazaklar?
İyi adamdır.
Gregor Melekov çetin cevizdir ha.
Şöyle ortaya gelsene, babalar bir görsünler seni.
Arkadan itelediler. Gregor öne çıktı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Köşeye sıkışmış av hayvanı gibi bakındı çevresine. Matvey Kaşulin sopasını yere vurdu. Kolunu savurarak haç çıkardı. Oğullarımıza önderlik et, dedi. Düş önlerine, yol göster onlara. Erkek kazın peşine takılan dişi kazlar gibi olsunlar. Nasıl ki erkek kaz ailesini besler, onları insandan, hayvandan korursa, sen de kolla onları öyle. Tanrı sana 4 haç daha kazanmayı nasip eder inşallah. Panteleimon Prokofievich, pek yaman bir oğlun var.
Kafası da iyi işler hani.
Ulan topan şeytan, hadi bir içki çek bari bize.
Babalar, susun. Gönüllülere çağrı yapmadan seferber olacak mıyız? Gönüllü çıkan olur da olmaz da.
Hayır, gönüllü çağıralım.
Sen kendin git, tutan mı var?
Bu sırada köyün yukarı ucundan 4 yaşlı kazak atamanla bir köşede fıs fıs bir şeyler konuştuktan sonra subayın yanına vardılar. İçlerinden biri ufacık, dişsiz bir ihtiyar, köyde pörsük derlerdi ona, olur olmaz işler için mahkemeye gitmekle ün salmıştı. Hayatında o kadar çok mahkemeye gitmişti ki topu topu bir beyaz kısrağı vardı. O da mahkemenin yolunu ezbere öğrenmişti. Sarhoş efendisi arabaya tırmanabilirse mesele yok. Serçe gibi sesiyle hadi mahkemeye desin, tamam, kısrak yola düzülürdü. Pörsük eski püskü takkesini başından çıkardı, Teğmen'in yanına gitti. Öbürleri beride durdular. Bunlardan Gerasim Boldirev, köyde herkesin büyük bir saygı duyduğu, işinin ehli bir çiftçiydi. Pörsük, başka meziyetleri yanında kendi sesini işitmeye bayılırdı. İlkin o konuştu. ''Beyim, anlaşılan bizim köyümüzü siz iyi tanımıyorsunuz. Yoksa Gregor Melekov'u kumandan seçmezdiniz. Biz ihtiyarlar şikayetçiyiz bu seçimden. Biliyorsunuz, şikayete selahiyettarız. İtirazımız var.''
''Ne itirazı? Nedir mesele?''
''Adam Kızıl Partizanlarla çalışmış. Onların kumandanlığını yapmış. Buraya geleli 2 ay oldu topu topu. Yaralıydı da. Nasıl güvenelim biz ona?'' Subay kıpkırmızı oldu. Başına kan hücumundan kulaklarının boyu büyüdü sanki.
Doğru mu bu?
Hiç duymamıştım. Kimse bana bir şey söylemediydi.
Doğru tabii. Bolşeviklerle beraberdi, diye bir başka ihtiyar sırıtıp diğerlerini doğruladı. Ona güvenimiz yok bizim.
Değiştirin. Genç kazaklarımız ne mi diyorlar? Diyorlar ki ilk savaşta ihanet eder Gregor bize diyorlar. Subay ayak parmaklarının ucuna basarak yükseldi. Cepheden dönenlere hiç bakmadan ihtiyarlara seslendi.
İhtiyar heyeti, Gregor Melekov'u demince kumandan seçtik ama bir tehlike yok mu acaba bunda? Şimdi bana onun kışın Kızıl Partizanlardan olduğunu söylediler. Çocuklarınızı, torunlarınızı ona emanet edebilir misiniz? Siz de cepheden gelenler onun ardından gönül rahatlığıyla gider misiniz?
Kazaklar bir an şaşkın sustular. Sonra çelişmeli haykırışlar göğe vardı. Kimin ne dediği belli olmuyordu. Gürültü dindikten sonra perçem saçlı ihtiyar Bogatiryov ortaya çıktı. Takkesini çıkararak çevresindekileri süzdü. Zavallı aklımdan ben bu işi şöyle düşünüyorum. Gregor Panteleimon'a bu postu veremeyiz. Yanlış yoldaydı bir zamanlar, hep işittik. Önce güvenimizi kazansın bakalım. Yaptıklarından nadim olsun, o zaman düşünürüz. Gregor iyi askerdir, savaşkandır biliriz. Ama gözümüz perdeli, eski hizmetlerini göremiyoruz ki. Bolşeviklere yaptığı hizmet gözümüze kıymık oldu. Genç Andrei Kaşulin haşin bir sesle haykırdı.
Er olsun öyleyse.
Pyotr Melekov'u kumandan yapalım.
Grishka da süreye katılsın bari.
Bir de kanaydık. Ne kumandan ha?
Öyle ya, kumandanlığınız sizin olsun, istemiyorum, diye Gregor heyecandan kızararak haykırdı.
Ne diye teklif ettiniz zaten? Ellerini sallayıp tekrarladı.
İsteseniz de kabul etmiyorum. Ellerini ceplerine daldırdı. Başını önüne eğdi. Kasıla kasıla yürüdü gitti. Ardından bağırdılar.
Çalıma bak sen. Pis kokarca ne olacak?
Burnu da amma büyümüş.
Susmasını bilmez ki. Siperlerde subaylara bile kurum satardı.
Gel buraya gel. Hadi gidelim peşinden şunun. Hey, yuh! Ne yani, bununla kurtulacak mı? Hadi, mahkeme edelim onu.
Neden sonra toplantı biraz sakinleşti. Kargaşalıkta biri bir başkasının ayağına bastı. Birinin burnu kanadı. Delikanlılardan birinin gözünün altı morariverdi. Sonunda Piotr Melekov'u kumandan yaptılar. Piotr bir sevindi, gururlandı. Derken çok yüksek bir engelle karşılaşan huysuz at gibi subay birden neye uğradığını şaşırdı. Kumandan seçiminden sonra sıra gönüllülerin yazılmasına gelmişti. Kimse gönüllü çıkmadı. Toplantı boyunca pek işe karışmayan cephe adamları duraladılar, yazılmak istemediler. Bir şaka yapıp geçiştiriyorlardı sıralarını.
Anikuşka, sen niye gitmiyorsun?
Anikuşka mırıldandı.
Daha çok gencim, sakalım bile çıkmadı.
Hadi şimdi bırak şakayı, bizimle alay mı ediyorsun ulan? İhtiyar Kaşurin Anikuşka'nın kulağının içine haykırdı.
Git kendi oğlunu yazdır öyleyse.
Anikuşka cevabı yapıştırdı. Masadan biri Prokhor Zokov diye bağırdı. Yazalım mı ismini?
Bilmem vallahi, dedi Prokhor.
Yazıyoruz seni.
Peki başka? Fyodor Bodovskov, sen?
Fıtığım var benim, diye mırıldandı Bodovskov. Kalmık gözlerini yere indirdi. Cephe adamları kahkahadan kırıldılar. Hiç acımadan alaya başladılar.
Karını yanına alır da gidersin. Fıtığın çok rahatsız ederse o düzeltir.
Halkanın öbür yanında ağızlarda bir başka şaka dolaşıyordu.
Seni aşçıbaşı yaparız. Çorban iyi olmazsa kazanı boşaltırız ağzından içeri. Fıtığın öbür yanına çıkar.
Geri çekilirken işe yararsın. Hızlı koşamazsın nasıl olsa. Fakat yaşlılar kızdılar. Lanet okumaya başladılar.
Yeter artık be. Ne var böyle gülecek?
Tam zamanını buldular gebeşlenmenin. Yaşlılardan biri bağırdı.
Utanın, utanın. Ama Tanrı var, o bağışlamaz. Millet ölüşüyor, siz burada. Tanrı'yı düşünün, Tanrı'yı.
İvan Tomilin, subay çevresine bakındı.
Ben topçuyum, dedi İvan.
Koyalım mı seni de, topçuya ihtiyacımız var.
Peki, ne yapalım, koyun madem.
Anikuşka ile birçokları Tomilin'i hemen maytaba aldılar.
Sana söğüt kütüğünden bir top yaparız, saçma yerine bal kabağı, patates atarsın.
Şakaydı, gülmeydi derken 60 kişi ismini yazdırdı. En son yazılan Hristonya oldu. Masaya gidip kısa kısa konuştu.
Yazın ismimi. Ama size söylüyorum ben dövüşmem.
Subay kızdı.
O halde ne diye yazılıyorsun?
Bakacağım, seyredeceğim subay efendi. Görmek istiyorum.
Yaz şunun da ismini.
Subay omuzlarını sikti.